Kitabın adı Büyülü Ölüm, yazarı Nora Roberts. 6. ayrım, 4. bölüm. Borcunu öde. Eve yana yuvarlandı, çıplak poposunu kaşıdı ve kilim yüzünden tahriş olup olmadığını merak etti. Hala son orgazmla sarsılırken gözlerini tekrar kapattı. Hı? 50 kredi. Genç adam üzerine yaslanarak nazikçe göğsünün ucunu öptü. Kaybettin Teğmen. Eve gözlerini kırpıştırarak açtı ve genç adamın harika ve memnuniyet dolu yüzüne baktı. Rourke'un özel odasındaki kilimin üzerine sere serpe uzanmışlardı ve giysileri etrafa saçılmıştı. Genç adam merdivende onu duvara karşı tuzağa düşürmüştü ve böylece iddiayı kazanmayı başarmıştı. ''Ben çıplağım'' diye işaret etti kendini Eve. ''Genelde kredilerimi bedenimde taşımam.'' ''Senden bir sana borcum var, kartı almaktan memnunluk duyarım.'' Genç adam doğruldu, parıldayan kaslarını kullanarak konsoldan bir hatırlatma kartı aldı. İşte burada, Eve uzattı. Eve karta baktı. 50 krediyle birlikte itibarını yitirdiğini de biliyordu. Sen cidden bu işten zevk alıyorsun. Oo, hayal edebileceğinden çok daha fazla. Kaşlarını çatmış genç adama bakarken hatırlatma kartını çalıştırdı. Rourke, sana borcum var. 50 kredi. Teğmen Eve Dallas. Kartı genç adama fırlattı. Çok memnun görünüyorsun. Hem de çok. Rourke romantik duygular içindeydi. Bu kartı da ilk karşılaştıkları andan beri muhafaza ettiği küçük gri elbise düğmesiyle birlikte saklayacağını düşünüyordu. Seni seviyorum Teğmen Eve Dallas. Mümkün olabilecek her şekilde. Eve elinde olmadan yumuşamıştı. Genç adamın söyleme şekli, bakışları, eriyen cildinin altında nabzının hızlı hızlı atmasına yol açıyordu. Oh hayır, hiç de öyle değil. 50 krediyi almak için bu şeyleri yapıyorsun sen. Rourke dikkatini tekrar dağıtamadan üzerinden tırmanıp kaçtı. Pantolonum nerede? En ufak bir fikrim yok. Genç adam duvarın bir bölümüne yürüdü, bir mekanizmaya dokundu. Panel geriye doğru kayarak açıldığında içinden incecik ipekten bir sabahlık çıkarttı. Bu, Eve'in gözlerinin tekrar kısılmasına sebep oldu. Genç adam sürekli ona böyle şeyler alıyordu ve bunlar her zaman son derece elverişli bir şekilde evin çeşitli yerlerinde ortaya çıkıyordu. Bu, çalışma elbisesi değil. Çıplak da çalışabiliriz istersen ama o zaman 50 kredi daha kaybedeceğinden kuşkun olmasın. Eve sabahlığı elinden kapıp alınca Rourke döndü ve bir sabahlık da kendisi için çıkarttı. Bu biraz zaman alacak. Kahve isteyelim. Genç kadın oto aşçıya kahve almaya giderken Rourke bilgisayar sistemleri konsolunun arkasına geçti. Burada bulunan ekipmanlar birinci sınıftı ve kayıt dışıydı. Tüm sistemleri denetleyebilen CompuGuard, genç adamın bununla herhangi bir sistemi hack etmesini ne takip edebilir ne de engelleyebilirdi. Ancak tüm avantajlarına rağmen olup olmadığı bile belli olmayan kişisel bir kaydı bulmak, bir kova kumun tanelerini tek tek ayıklamak gibi bir şeydi. Rourke sisteme başlat emrini verdi. Frank'in notlarının ev ünitesinde olması büyük olasılık. Sen de öyle düşünmüyor musun? Polis merkezinde olan ünitesindeki her şey transfer edilmiş olurdu ve resmi üniteler tüm kayıtları saklar. Eğer bir şeyi kendine saklamak istediyse kişisel bir sistem kullanmış olması gerekir. Elinde Frank'in ev adresi var mı? Neyse boş ver dedi Rourke, Eve daha cevap vermeden. Ben bulurum. Bilgiler. Bojinski, Frank. Rütbesi neydi? Dedektif, kayıtlar bölümüne bağlı. Verileri ekrana getir, lütfen. Veriler akmaya başlayınca Rourke, Eve'in onun için tuttuğu kahveye uzandı. Sonra telefonu bipleyince ona doğru parmaklarını sallayıp, şuna bakabilirsin değil mi? Dedi. Bu emir vermeye alışmış bir adamın otomatik olarak dikkatsizce sarf ettiği bir sözdü. Eve önce irkildiyse de sonra olabildiğince çabuk bu rahatsızlığı üzerinden attı. Bulundukları durumda kendisinin bir asistan olarak davranması gerektiğini farz etti. Rourke'un rezidansı. Peabody? Haberleşme cihazına cevap vermedin. Hayır, ben... Tanrı bilir nereye atmıştı. Ne oldu? Kötü, Dallas. Çok kötü. Sesi ifadesizdi ama yüzü ölü gibi bembeyazdı ve gözlerinin rengi çok koyuydu. Alice öldü. Engelleyemedim, ona yetişemedim. O sadece... Neredesin? 10. cadde. Broad'la 7. arasında. İlk yardım çağırdım ama yapılabilecek bir şey. Tehlikeli bir durumda mısın? Hayır, hayır. Sadece onu durduramadım. İzleyebildim sadece. Onu tam... Olay yerinin güvenliğini sağla memur. Raporunu ilet. Yoldayım. Takviye çağır gerekiyorsa ve dur orada. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Evet. Dallas hattan çıktı. Oh tanrım diye mırıldanarak hattı kapattı. Seni götürüyorum. Rourke çoktan ayaklanmıştı. Eli Eve'in omzundaydı. Hayır, bu benim işim. Bu olaya kendisinin neden olmadığını ummak istiyordu. Burada kalıp mümkün olan her türlü bilgiyi toparlarsan çok memnun olacağım. Tamam o zaman Eve. Eve kendisinden uzaklaşmadan genç adam bu sefer onun omuzlarını sıkıca tuttu. Bana bak, bu senin hatan değildi. Eve ona baktı, gözlerinde keder vardı. Tanrı'dan umudum da benim hatam olmaması yönünde. Etrafta kalabalık yoktu. Eve bunun için müteşekkir olabilirdi. Saat sabaha karşı 2'yi biraz geçiyordu ve barikatın arkasında sadece aval aval bakan birkaç tip vardı. Bir Hızır taksinin sarhoşçasına kaldırım kenarına yapışmış olduğunu ve elleriyle başını tutmakta olan bir adamın arabanın yanında oturduğunu gördü. Bir ilk yardım elemanı adamla konuşmaktaydı. Yağmurdan ıslanmış caddenin üzerindeydi Alice. Güvenlik ışığıyla loş bir şekilde aydınlatılmıştı ve etrafını bulut gibi sis sarmıştı. Vücudu sere serpe, yüzü koyun uzanmıştı. Kolları ve bacakları dışarıya doğru savrulmuştu. Kan, kendi kanı, elbisesinin ince kumaşı tarafından emilmiş, elbise karanlık, lanetli bir kırmızıya dönüşmüştü. Peabody başında durmuş, bir gizlilik perdesi misali dimdik şekilde bir üniformalıya yardım ediyordu. Memur Peabody, Eve yumuşakça seslendi, Peabody'nin dönmesini, omuzlarını gerip yanına yaklaşmasını bekledi. Raporun, emrettiğiniz gibi şahsı oturduğu yere kadar takip ettim Teğmen. Binaya girişini izledim ve hemen ardından 3. kat doğu tarafında 2. pencerede ışıkların yanmasını gözlemledim. Kendi inisiyatifimle şahsın içeride kaldığından emin olmak için 15 dakikalık bir süre kadar gözlemeye devam etmeye karar verdim. O evde kalmadı. Peabody yerde yatan cesede bakınca sesi canlılığını yitirdi. Eve onun önüne geçip görüntüsünü kapattı. Rapor verirken yüzüme bak memur. Evet efendim. Peabody tersledi. Şahıs yaklaşık 10 dakika sonra binayı terk etti. Heyecanlı bir görüntüsü vardı. Hızlı bir tempoda batıya doğru yürürken sürekli başını çevirip arkasına bakıyordu. Ağlıyormuş gibi görünüyordu. Standart mesafeyi korudum. Bu yüzden de onu durduramadım. Peabody nefesini içine çekmek zorunda kaldı. Ben standart mesafeyi korudum. Tamam, yeter. Eve Peabody'yi çabucak sarsıp onu bu kötü durumdan kurtarmaya çalışıyordu. Raporunu tamamla. Peabody'nin gözleri Eve'inkilerle karşılaşınca tatsızlaştı ve soğudu. Evet efendim. Şahıs aniden durdu. Geriler gibi birkaç adım attı, konuştu. Ne söylediğini duyamayacak kadar uzaktaydım. Fakat bana biriyle konuşuyormuş gibi geldi. Genç polis zihninde her şeyi, her adımı tekrar canlandırıyordu ve neredeyse görmüş olduğu eğitime bir destek gibi dayanmıştı. Aradaki mesafeyi biraz kapattım. Şahsın tehlikede olma durumu ihtimaline karşı. Şahıs dışında cadde üzerinde kimse olmadığını gözlemledim. Siz belki bunda bir faktör olabilirdi ama kaldırımda ya da yol üzerinde görebildiğim kimse yoktu. Orada durmuş, var olmayan biriyle mi konuşuyordu diye sordu Eve. Öyle görünüyordu Teğmen. Gitgide daha da heyecanlanıyordu. Yalnız bırakılması için yalvarıyordu. Kelimeleri şöyleydi. Yeterince yapmadınız mı? Yeterince istediğinizi almadınız mı? Niye beni rahat bırakmıyorsunuz? Peabody kaldırıma tekrar baktı. Her şeyi bir kez daha yaşadı. Ve duydu tabii ki. Alice'in sesindeki ümitsizliği, o umutsuz tınıyı. Ben bir cevap duyduğumu düşündüm fakat bundan tam emin olamadım. Şahıs çok yüksek sesle ve çok hızlı konuşmaktaydı. Bu yüzden çok net bir fikre sahip olamadım. Biraz daha yaklaşıp kendimi göstermeye karar verdim. Eve'in omzunun üstünden bakmaya devam ederken çenesindeki kaslar titredi. Tam bu anda doğuya doğru gitmekte olan bir Hızır taksi yaklaştı. Şahıs dönerek caddeye çıktı ve gelmekte olan aracın önüne doğru koştu. Sürücü durmayı ve sakınmayı denedi fakat bunu yapmayı başaramadı ve şahsa önden çarptı. Peabody nefes almak için biraz durakladı. Yolun durumu parlak değildi belki ama idare ederdi ve kazada tali bir faktör oluşturuyordu. En mükemmel şartlarda bile sürücünün bu çarpışmayı önleyemeyeceği fikrindeyim. Anlaşıldı, devam et. Birkaç saniye içinde ona ulaştım ve onun çoktan ölmüş olduğunu gözlemlemiş olsam da ilk tıp teknisyenlerini çağırdım ve size haberleşme cihazınız aracılığıyla ulaşmaya çalıştım. Bunda başarısız olunca çantamdaki taşınabilir telelinkimi ayarladım ve size durumu rapor etmek için evden ulaştım. Emirlerinize uyarak raporu ilettim ve üniformalı bir memur talep ettim. Sonra da olay yerini güvenlik altına aldım. Çok geç kalmak korkunç bir durumdu. Eve bunu biliyordu. Peabody'yi ne kadar teselli etmeye çalışırsa çalışsın, bu acı suçluluk duygusunu hiçbir şeyin geçiremeyeceğini çok iyi biliyordu. Bu yüzden onu hiçbir biçimde teselli etmeye kalkışmadı. Çok iyi memur, sürücü bu mu? Peabody karşıya doğru bakmayı sürdürdü. Sesi boşluktan gelir gibiydi. Evet Teğmen. Analiz için aracının bağlanmasını ayarla, sonra tıp teknisyenlerine adamın ifade verebilecek durumda olup olmadığını sor. Evet efendim. Peabody yanında sarkan elini yumruk haline getirmişti. Alçak bir tonda tutmaya çalıştığı sesinde duygusal titreşimler vardı. Onunla sadece bir saat önce bir şeyler içmiştiniz ve bu sizin için hiçbir halt ifade etmiyor. Eve darbeyi yemişti. Alice'in yanına gitmeden önce Peabody'nin uzaklaşmasını bekledi. Acı bir sesle "Bir halt ifade ediyor" diye mırıldandı. Ve sorun da bu işte. Çantasını açtı ve işini yapmak için çömeldi. Bu bir cinayet değildi. Teknik olarak, Eve'in Peabody'nin raporunu ve ağlayan taksi şoförünün ifadesini aldıktan sonra olayı trafik masasına devretmesi gerekiyordu. Fakat o, Alice'in cansız gövdesinin morg arabasına yüklenmesini izlerken bunu yapmaya hiç niyeti olmadığını biliyordu. Son bir kez olay yerine baktı. Yağmur neredeyse durmuştu. Kan izleri akıp gitmeyecekti. Olayı izleyen tipler çoktan oradan ayrılmış, ince sis perdesini yırtarcasına aşarak evlerinin yolunu tutmuşlardı. Kaldırımın köşesinde bir belediye çekici ünitesi hasarlı taksiyi kaldırmaya başlamıştı. Çok sık kaza oluyor diyebilirdi bazıları. Eve, cinayetler de öyle diye düşündü. Çok sık işleniyor. Uzun bir gece geçirdim Peabody, görevin bitti. Kalıp bunun sonuçlanmasını beklemeyi tercih ediyorum Teğmen. Olaya objektif bakamazsan ne Alice ne de bana bir faydan olur. Görevimi yapabilirim efendim, duygularımsa beni ilgilendirir. Eve, çantasını kaldırdı ve yardımcısına uzun uzun baktı. Evet. Elbette. Ama duygularının benim yoluma çıkmamalarını sağla. Kayıt cihazını çantasından çıkardı, Peabody'ye uzattı. Kayda al memur. Şahsın oturduğu yeri inceleyeceğiz. Yakınlarına haber vermeyecek misiniz efendim? Burada işimiz bitince. Batıya yöneldiler. Alice'in evine doğru. Çok uzaklaşamamış diye düşündü Eve. Neredeyse bir blok. Tekrar dışarı çıkmasının sebebi ne ve bir taksinin önüne atlamasına sebep olan ne? Alice'in oturduğu ev 3 kattan oluşan güzel, restore edilmiş kum taşından bir binaydı. Giriş kapılarının üzerinde tavus kuşu resimleri oyulmuş camlar vardı. Güvenlik kamerası tamirdeydi. Kilitler avuç içi iziyle kodlanmıştı. Eve master kodu ile kilitleri etkisiz hale getirdi ve yerleri iyi fırçalanmış mermer taklidi bir malzemeyle kaplanmış ufak bir antreye girdi. Sessizce hareket eden bronz asansör ayna gibi parlıyordu. Alice zevkli biriydi ve bunu karşılayabilecek finansal kaynaklara sahipti anlaşılan. Üçüncü katta 3 daire vardı ve Eve tekrar master kartını kullanarak içeri girmelerini sağladı. Eve, Dallas, Teğmen Eve ve yardımcısı Peabody, ölen şahsın evine standart araştırma için giriyorlar. Işıklar diye emretti. Sonra o da hala aydınlanmayınca ürperdi. Peabody kapının kenarına doğru uzandı, bir şaltere dokundu. Sesle değil de elle idare edileni tercih etmiş olmalı. Oda darmadağınık ve rengarenkti. Sandalyelere ve masaya güzel eşarp ve şallar serilmişti. Duvarda çekici çıplak insanlarla mitolojik hayvanların resmedildiği goblenler, masalarda, raflarda, yerlerde, açıkçası her yerde mumlar vardı. Renkli taşlar, çeşitli bitkiler, kurutulmuş çiçekler de her yerdeydi. Bütün düz yüzeylerin üzerine yayılmış olan bol miktarda kristal, külçe ve çubuk pırıl pırıl parlıyordu. Açık olan bir mod ekranında esintiyle dalgalanan yabani çiçekler ve geniş yemyeşil bir çayır görülüyor, ses olarak da rüzgarın esintisini ve kuş seslerini çağrıştıran bir melodi duyuluyordu. "Güzel şeyleri seviyormuş," dedi Eve. "Hem de çok." Mod ekranına bakmak için ilerledi ve düşüncesini doğrular tarzda başını salladı. Alice eve girdikten hemen sonra bu modu aktif hale getirmiş. Sakinleşmek istiyormuş bence. Arkasında Peabody ile bitişikteki odaya girdi. Yatak odası küçük, samimi ve yine dağınıktı. Dar yatağın örtüsü yıldız ve ay motifleriyle süslüydü. Yatağın tepesine asılmış olan dans eden perileri gösteren camdan mobil, açık pencereden gelen esintiyle hareket ederek müzik sesi gibi bir şıngırtı çıkarıyordu. "Senin ışığın geldiğini gördüğün pencere bu olmalı." "Evet efendim." Yani Alice mod ekranını değiştiriyor, sonra doğruca yatak odasına geliyor. Tahminen üzerini değiştirmek, nemli kıyafetlerinden kurtulmak istiyor ama nedense bunu yapmıyor. Eve üzerinde gülen bir güneş resmi olan bir kilimin üstünde duruyordu. Dağınıkmış ama kendine göre bir düzeni de varmış. Hiçbir engelleme ya da mücadele izi görülmüyor. "Mücadele mi?" "Sen heyecanlı olduğunu söylemiştin. Tekrar dışarı çıktığında ağlıyordu. Çayır programı onu sakinleştirememişti ya da yeterince zaman geçmemişti bunun için." "Onu kapatma gayretine bile girmemiş." "Haklısın," diye onayladı Eve. "Kapatmamış. Alice eve geldiğinde burada birinin onu bekliyor olması muhtemel. Onu sinirlendiren ya da korkutan biri. Güvenlik kayıtlarını kontrol edeceğiz." Gardırop olarak kullandığını tahmin ettiği yerin kapısını açtı ve "Hmm," dedi. "Şuraya bak. Bir çeşit odaya çevirmiş burayı. Burası dağınık değil. Bunu kayda geçir." Peabody ilerledi. Kaydediciyle ufak beyaz duvarlı odayı taradı. Yerde ahşap zeminin üzerine beyaz bir pentagram çizilmişti. Köşelere düzenli bir simetriyle bir dizi beyaz mum yerleştirilmişti. Ufak bir masada pürüzsüz kristal bir küre, bir kap, bir ayna ve koyu renk saplı kısa ve ucu körelmiş bir bıçak duruyordu. Eve havayı kokladı fakat hiçbir tütsü ya da bal mumu kokusu yakalayamadı. "Burada ne yaptığını anlayabildin mi? Buranın meditasyon ve büyü yapmak için bir ayin odası olduğunu söyleyebilirim." "Tanrım." Eve başını sallayarak gardırop odasından çıktı. "Şimdilik burayı bırakalım ve kızın telelinkini kontrol edelim. Eğer burada onu korkutup evden kaçıracak biri yoktuysa, belki de telefonla arayan biri bu işi yapmıştır. İlk önce yatak odasına gelmiş," diye mırıldandı Eve ve küçük yatağın yanındaki telelinke yöneldi. "Belki üzerini değiştirip sakinleştikten sonra o ufak odaya girmeyi ve cadıyı oynamayı planlıyordu. Dışarı çıktığında üzerinde hiçbir şey taşımıyordu. Buraya bir şey alıp çıkmak için gelmemişti. Sinirliydi ve evine gelmişti." Eve tele linki çalıştırdı, son arayan veya aranan kaydının tekrarlarını talep etti. Ve o da hafif, ritmik bir büyü melodisiyle doldu. "Bu da neydi böyle?" Peabody, "Bilmiyorum," diyerek yaklaştı ona. Rahatsız olmuştu. "Tekrar et," diye emretti Eve. "İsimleri duy. İsimleri duy ve onlardan kork. Loki, Beelzebub, Baphomet, ben yok edeceğim, ben intikamım, in nomine dei nostri santanas luciferi excelsi, yasanın yolundan çıkanlardan ölç alınacak, isimleri duy ve kork." "Dur, dur." Eve elinde olmadan ürpermişti. "Beelzebub, bu şeytanla ilgili bir zırva değil mi? Bu piçler Alice'le oynuyorlarmış, kıza işkence ediyorlarmış. O da sınıra dayanmıştı zaten. Buradan kaçmasına şaşmamak gerek. Neredesin seni gidi orospu çocuğu? Neredesin? Son bağlantının yerini belirle. Görüntüle." Veriyi okurken dudağı inceldi. 10. ve 7. hemen aşağıdaki kahrolası caddeden aranmış. Büyük ihtimalle sokaktaki bir telelinkten. Alçaklar. Alice tam onlara doğru gidiyormuş. Peabody, "Orada kimse yoktu," derken Eve'in yüzünü izlemekteydi. Gözlerindeki alev alev öfkeyi görmüştü. Sis ve yağmur olsa bile orada ona pusu kuran birini görmeliydim. Orada bir kedi dışında hiçbir şey yoktu. Eve'in bir an kalbi durur gibi oldu. Bir ne? Sadece bir kedi. Ben bir kedi gördüm sanki ama caddede başka kimse yoktu. Bir kedi. Eve cama doğru yürüdü. Aniden derin bir soluk alma ihtiyacı hissetmişti. Orada pencerenin pervazında uzun siyah bir tüy görmüştü. Ve bir kuş diye mırıldandı. Bir cımbız aldı ve tüyü ışık altına tuttu. Birkaç tane de olsa hala kargalarımız var New York'ta. Bir karga da kuzgunla aynı şeydir değil mi? Hemen hemen, yani öyledir sanırım. Bunu bir torbaya koy dedi Eve. Analiz edilmesini istiyorum bunun. Yorgunluğu söküp atmak istercesine gözlerini ovuşturdu. Yakına olarak gidip göreceğimiz kişi Brenda Wojcinski, annesi. Adresini araştırıp bul. Tamam efendim. Peabody cep bilgisayarını çıkarttı ve utancı tüm benliğini kaplarken aleti tutmaya devam etti. Teğmen, davranışlarım ve yorumlarım için özür dilemek istiyorum. Eve, telelinkten diski çıkarıp mühürledi. Hiçbir yorum veya yetersiz bir davranış hatırlamıyorum Peabody. Peabody'ye ölçülü bir bakış attı. Hatta kayıt cihazı çalışıyorken daireyi tekrar bir tara. Peabody anlamıştı, başını salladı. Kayıt cihazının açık olduğunun farkındayım Teğmen. Bunun kayda geçmesini istiyorum. Ben kişisel ve profesyonel olarak çizginin dışına çıktım. Seni gidi kahrolasıca koca kafalı gerizekalı diye düşündü Eve ve yeminini bozarcasına konuştu. Benim fikrime göre ve hatırladığım kadarıyla emre itaatsizlik gerçekleşmemiştir memur. Dallas, Peabody uzun bir soluk verdi. Lanet olsun ama yaptım bunu. Titriyordum ve durumu değerlendirmekte zorluk çekiyordum. Bir cesedi daha sonra görmek başka, bir kadının yerden 3 metre havalanıp kaldırıma çakıldığını görmek başka. O benim gözlemim altındaydı. Sana sert davrandım. Evet efendim, sert davrandınız ama öyle de yapmalıydınız zaten. Ancak ben kendinize hakim olduğunuza ve işinizi yapabildiğinize göre olanları umursamadığınızı düşündüm. Hatalıydım, özür dilerim. Özrün kabul edildi. Şimdi şunu kayda geç Peabody. Sen emirleri dinledin, prosedürleri uyguladın. Bu gece olan bitende senin hiçbir hatan yok. Bunun olmasına engelleyemezdin. Şimdi bunları kenara bırak da kızın neden öldüğünü bulmaya çalışalım. Bir polis sabahın 5'inde kapısını çaldığında bir polis kızı haberlerin en kötüsünün verileceğini bilir diye düşündü Eve ve Brenda kendisini tanıdığı anda haklı olduğunu da gördü.
Ah Tanrım, ah Tanrım, annem mi?
Hayır, anneniz değil Bayan Wojcinski. Eve sadece ve sadece tek bir yol olduğunu biliyordu. Hemen söylemekti bu. Alice, girebilir miyiz?
Alice mi?
Kadın parlayan gözlerini kırpıştırdı ve dengesini kaybetmemek için kapıya tutundu.
Alice mi?
Sanırım içeri girmeliyiz. Olabildiğince nazik şekilde Eve kadının kolunu tuttu ve onu kapıdan içeri soktu. Hadi, içeri girelim ve oturalım.
Alice mi?
Dedi kadın tekrar. Keder gözlerinin pırıltısını yok etmişti. Gözyaşları akmaya başladı.
Hayır, benim Alice'im olamaz. Benim bebeğim olamaz.
Brenda sallandı. Kayıp yere düşecek gibi olduysa da Eve onu sıkıca kavradı ve hemen en yakındaki koltuğa oturttu. Çok üzgünüm. Kaybınız için çok üzgünüm Bayan Wojcinski. Bu sabah bir kaza oldu ve Alice yaşamını yitirdi.
Kaza mı? Yok, hayır. Hata yapıyorsunuz. Başka biri olmalı. Alice olamaz.
Eve'in kollarına yapışmış, gözlerinden yaşlar akarak yalvarıyordu.
Benim Alice'im olduğundan emin olamazsınız.
Oydu, çok üzgünüm. Kadın yıkılmıştı. Yüzünü elleri arasına gömdü, bir koruyucu kalkan gibi vücudunu dizlerinin arasına doğru bastırdı. Ben çay yapayım diye mırıldandı Peabody. Evet, git hadi. Eve'in kendini en çaresiz, en yetersiz hissettiği anlar görevin bu bölümünde yaşananlardı. Taze keder için hiçbir çözüm yoktu. Aramamı istediğiniz biri var mı? Annenizi aramamı ister misiniz ya da erkek kardeşinizi?
Annem, ah Tanrım, Alice, buna nasıl dayanacağız?
Bunun için cevap yok diye düşündü Eve. Ama olmalıydı işte. Yaşam bunu gerektiriyordu. Size bir sakinleştirici verebilirim ya da eğer isterseniz doktorunuzu arayabilirim. Anne, Brenda hala sallanmaya devam ederken Eve dönüp baktı. Kapıda duran oğlan yüzünde uykulu, kafası karışmış bir ifadeyle gözlerini kırpıştırıyordu. Saçları karma karışıktı ve üzerinde dizlerinde delikler olan kirli bir eşofman vardı. Alice'in erkek kardeşi diye hatırladı Eve. Onu unutmuştu. Sonra oğlan dikkatini Eve çevirdi. Gözleri tetikteydi. Yüzü bir yetişkininkine benziyordu. "Kötü bir şey mi var?" diye sordu. "Ne oldu?" Lanet olsun, neydi oğlanın ismi? Eve hatırlamak için çabalarken o an için bunun hiç önemi olmadığını düşündü. Ayağa kalktı. Çocuk bayağı uzun boyluydu. Yanağında çarşaf izleri vardı ve bedeni en kötü olasılığa karşı hazırdı artık. Eve, "Bir kaza oldu. Üzgünüm fakat..." diye bir şeyler geveledi. "Alice." Çocuğun çenesi seyiriyordu ama sabit gözlerle Eve bakmaya devam etti.
"O öldü."
"Evet, üzgünüm." Peabody elinde bir fincan çayla içeri girdiğinde oğlan Eve bakmaya devam ediyordu. Peabody çayı beceriksizce masaya koydu. "Ne tür bir kaza?" "Bu sabah erken saatte bir araba çarptı." "Vurup kaçma mı?" "Hayır." Eve onu dikkatlice değerlendirerek izledi. Bir taksinin yoluna çıkmış. Sürücü durmayı başaramamış. Hala aracı ve olay yerini inceliyoruz. Ama taksi şoförüyle aynı ifadeyi veren bir tanık mevcut. Adamın suçu olduğuna inanmıyorum. Olay yerinden kaçmaya çalışmamış ve sürücünün kayıtları temiz. Annesinin ağlama sesi odayı doldururken çocuk kupkuru gözlerle Eve bakıp başını salladı. "Onunla ilgilenirim. En iyisi bizi yalnız bırakın şimdi." "Tamam. Bir sorunuz olursa bana polis merkezinden ulaşabilirsiniz. Ben Teğmen Dallas." Çocuk, "Kim olduğunuzu biliyorum. Bizi yalnız bırakın artık." diye tekrarladı ve annesinin yanına oturdu. Eve kapıdan çıkarken, "Bu çocuk bir şeyler biliyor." diye yorum yaptı. "Ben de öyle düşünmüştüm. Belki Alice ailenin diğer üyeleriyle konuşmak yerine onunla konuşmayı tercih etmişti. Yaş olarak oldukça yakındılar. Erkek ve kız kardeşler didişirler ama birbirlerine güvenirler." "Bunu bilmiyordum." Eve arabayı çalıştırdı ve kahve istediğini düşündü. "Sen hangi cehennemde yaşıyorsun Peabody?" "Niye sordun?" "Seni evine atacağım. Biraz uyuyabilirsin. 11 gibi merkeze gel." "Sizin yapacağınız da biraz uyumak mı?" "Evet." Bu büyük ihtimalle yalandı ama amacına uygun bir cevaptı. "Hangi yoldan?" "Ben Houston'da yaşıyorum." Eve birazcık yüzünü buruşturarak güneye yöneldi. "Houston mı?" "Peabody, sen bir bohemsin." "Orası kuzenimindi. Colorado'ya taşınmaya ve kilim dokumaya karar vermeden önce oraya yerleştim. Kiralayarak tabii. Büyük ihtimalle tüm boş zamanını şiir barlarında ya da sanat gösterileri kulübünde geçiriyorsundur." "Aslında ben çiftleşme mekanlarını tercih ediyorum. Yemekler daha iyi oluyor." "Bence sen bu konuyu bu kadar çok düşünmesen daha çok seks yapabilirsin." "Hayır, onu da denedim." Peabody aniden ve uzun uzun esnedi. "Affedersiniz." "Keyfine bak. Raporunu verince otopsi durumunu kontrol et. Toksikoloji raporunda garip bir şeyler olmamasını istiyorum. Ve şu aptal elbiseyi değiştirmeyi unutma." Peabody koltukta kımıldadı. "O kadar da aptal değil. Aquarian'daki bazı adamlar beğenmiş gibi görünüyorlardı. Rourke da beğendi." "Evet, bundan bahsetti." Peabody'nin ağzı açık kaldı. "Söyledi mi? Ciddi misin?" "Salaklık gevşemeyi sağlar," diye düşündü Eve. "Etkileyici göründüğüne dair bir şeyler söyledi. Ben de ona vurdum. Ne olur ne olmaz diye." "Etkileyici ha? Vay canına." Peabody kalbini sıvazladı. "Annemin benim için diktiği diğer eşyaları da arayıp bulacağım. Etkileyici." İç geçirdi. "Rourke'un erkek kardeşleri, kuzenleri, amcaları falan yok değil mi?" "Bildiğim kadarıyla Peabody, o kendine özgü bir tür." Eve kocasını şekerleme yaparken buldu. Yatakta değildi. Ana suite'in oturma bölümündeki kanepedeydi. Odaya girdiği anda genç adamın gözleri açıldı. "Uzun ve zorlu bir gün geçirdin Teğmen." Elini uzattı. "Buraya gel." "Ben bir duş yapıp kahve içeceğim. Birkaç yeri aramam gerekiyor." Rourke polis tarayıcılarını dinlemişti ve Eve'in neyle uğraştığını tam olarak biliyordu. ''Gel buraya'' diye tekrarladı ve Eve'in gönülsüzce uzattığı elini avuçlarının arasına aldı. ''Yapacağın aramaları bir saat sonra yaparsan durum değişecek mi?'' ''Hayır, fakat...'' Genç adam Eve'i kanepeye düşene kadar kendine çekti. Eve zaten direnmekte isteksiz olduğundan onu yanına çekmesi çok çabuk ve kolay oldu. Genç kadını koluyla sardı ve saçlarından öptü. ''Biraz uyu'' dedi alçak sesle. ''Kendini tüketmene gerek yok. O çok gençtir o.'' ''Biliyorum. Unut biraz bunu. En azından bir süreliğine.'' ''Herhangi bir bilgi? Frank'in kaydı. Bir şey bulabildin mi?'' ''Sen uyuyup uyandıktan sonra konuşacağız bunu.'' ''Bir saat. Sadece bir saat.'' Eve parmaklarını kocasının parmaklarına kenetleyip kendini uykuya teslim etti. 6. ayrımın sonu. Sayfa 66. Devamı 7. ayrımda.